Ayrım 11.
Ergen, değişen ve gelişen kişiliği içinde, çevrede yeni değerler aramaya, kişiliğinin olgunlaşmasında rol oynayan özdeşleşme, özerklik, sorumluluk kavramlarına yanıt bulmaya çalışır. Bu kavramlar gence kişilik kazandırır, toplumla ilişkilerini biçimlendirir, toplumdaki yerini ve rolünü oluşturur. Özdeşleşme, gençlik çağına özgü ruhsal yapı içinde aile bireylerinden başlayarak çevredeki kişilere, düşüncelere, kültüre doğru gittikçe genişleyen bir alanda, gencin istemli ya da istemsiz olarak benimsediği, özümlediği düşünce, davranış, tutum ve eylemlerden oluşan bir süreçtir. Özdeşleşmenin oluştuğu ortamın toplumsal, ekonomik, kültürel özellikleri bir yönden kişiliği oluştururken, diğer yönden kişilikle toplum arasındaki tüm ilişkilerin temeli olan özerklik ve sorumluluk kavramlarını biçimlendirir. O halde gencin kişiliğini başka bir deyişle duygu, düşünce, tutum, eylem ve davranışını değerlendirmek, ancak onun içinde yaşadığı ya da içinden çıktığı çevreyi tanımak, bu çevre içinde söze edilen temel kavramların ne biçimde geliştiğini bilmekle olur. Kırsal bölgelerde oturan ve nüfusumuzun %60'ını oluşturan kesim, genel olarak geleneksel yaşam biçimlerini sürdürmektedir. Bu yaşam biçiminde konut durumu, beslenme, ailenin genel tutumu, anne ve babanın toplumsal rolleri, cinsel gelişme, gelenek, görenek, dinsel kurumlara verilen yer ve değerlerin oluşturduğu etkiler gencin kişiliğine biçim verir. Ergenlerin duygu, düşünce, tutum, davranış, eylem, amaç ve beklentileri 3 kavramdan oluşur. Bunlar temel kişilik yapısı, gençlik çağına özgü psikososyal özellikler, gencin yaşadığı çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleridir. Bu 3 katmanın oluşturduğu kişilik yapısı içinde yerini arama çabasında olan genç, özdeşleşme, sorumluluk, özerklik sorunlarına çözüm arar. Bu çözüm gencin içinde yaşadığı kesimin özelliklerine göre değişik olur. 3 kavram arasındaki dengesizlik, bireysel ve toplumsal sorunlara neden olur. Bu kavramların sağlıklı gelişmesi, gençle içinde yaşadığı toplum yapısındaki ekonomik-kültürel dengeye bağlıdır. Ergenlik evresi içindeki dönemlere bakıldığında, uzmanların büyük çoğunluğu 12-15 yaş dolaylarını olumsuz bir dönem olarak tanımlamaktadır. Karşıtlık, dengesizlik olgularıyla nitelendirilen bu dönemden sonra gelen 16-21 yaşları arasındaki dönem ise olumluluk dönemi olarak kabul edilmektedir. Ergenlikte antisosyal davranış. Türkiye'nin de içinde bulunduğu tüm dünya ülkelerinde çocuk suçluluğuna ilişkin yapıla gelen araştırmaların antisosyal adını verdiğimiz suçluluk davranışının özellikle 14 yaş dolaylarında göründüğünü ortaya koyduğuna işaret etmiştik. Bu da zorlu ergenlik dönemiyle suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Ülkemizde suçluların yaklaşık yarısını 25 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerin işlemiş olması ve ileri yaşlarda suç işleyenlerin büyük bölümünün çocukluk ve ergenlik dönemlerinde de suç işlemiş olmaları sorunun önemini daha da arttırmaktadır. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nce hazırlanan ankette toplam 1000 yetişkin suçludan 170'inin 11-15 yaşları, 211'inin ise 16-18 yaşları arasında ilk suçlarını işlemiş oldukları saptanmıştır. Bu iki grup oldukça önemli bir farkla ilk iki sırayı almaktadır. İleriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, ülkemizde çocuk suçluluğunun oluşumunda ailenin sosyoekonomik ve kültürel yapısının, yakın çevre koşullarının ve yöresel gelenek ve göreneklerin bazı kültür kalıplarının etkisi büyüktür. Öğrenilmiş bir davranış türü olarak da kabul edilen suçluluk olayında özellikle ergenlik dönemindeki gencin kendisini özdeşleştireceği bir bireye gereksinimi olduğu, çoğunluğu aile içinden bir yetişkin olan bu kişinin bozuk bir kişilik yapısına sahip olması durumunda bu kötü davranış örneğinin gence yansıması olasılığı düşünülürse yakın çevre faktörlerinin ne denli önemli olduğu görülür. Özdeşleşme. Çocuk ve genç kendini benzeteceği bir model arar. Özdeşleşme, identification, bireyin içinde bulunduğu grubun bir üyesinin duyuş, düşünüş ve davranışlarını izlemesi, onu taklit etmesi, kendisine model almasıdır. Buradaki model sözcüğü, kişinin kendini özdeş tuttuğu birey ya da grubu tanımlamaktadır. Özdeşleşme sürecinin çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir yeri vardır. İlk çocukluk döneminden başlayarak yaşamın her evresinde belli ölçülerde gözlenen özdeşleşme süreci içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre yönlenir. Okul öncesi dönemde çocuk kendini özdeş tutacağı model olarak anne ve babasını alır. Onların özellikleriyle değer yargılarını örnek olarak benimser. Hareket, tutum, konuşma gibi davranışlarını taklit etmeye uğraşır. Bir başka deyişle çocuk, dış dünyayı anne ve babasının gözlüğü aracılığıyla görmeye çalışır. Özdeşleşme, bilinçli ve metotlu bir öğrenme ile başlayan bir olgu değildir. Çocuk, kendini belirli bir modelle özdeşleştirirken bu olaydan haberdar değildir. Bu açıdan özdeşleşme, örneğin bisiklet kullanmayı öğrenmeye benzer. Özdeşleşme süreci içinde çocuk, modelin karakteristiklerine uygun olarak duyar, düşünür ve hareket eder. Okul öncesi dönemde anne ve babasının böylesine etkili birer model olması, çocuğun gelecekteki kişilik yapısını, duygu ve düşüncelerini doğrudan etkiler. Kuşkusuz anne ve babanın olumsuz tutum ve davranışları da çocuğun kişiliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Babasının örneğin tenis maçını kazanmasından gurur duyan 6 yaş çocuğunun davranışıyla, babası polis tarafından yakalanan 10 yaş çocuğunun davranışı farklı olacaktır. Bu iki örnekteki iki çocuğun duygu ve davranışları kendilerine örnek aldıkları modelle benzeşecektir. İlk çocukluk döneminde görülen en önemli gelişimlerden biri, kız çocuğunun anneye, erkek çocuğunun babaya olan hayranlığından kaynaklanan taklit ve kendini onlarla özdeş tutma eğilimidir. Kız çocuğu annesi gibi giyinmek, davranışlarını onunkine benzetmek, onun gibi süslenmek hevesindedir. Erkek çocuksa babası gibi olmak, onun gibi davranmak ister. Babaya hayrandır. Dünyada babasından güçlü, becerikli, akıllı, üstün kimse yoktur. Güçlü, kuvvetli bir babayla kendini özdeş tutması çocuk için önemli bir güven kaynağıdır. Çocuk özdeşleşme yoluyla modelden kendine yeterli düzeyde güç aktarmaktadır. Öteki yandan kendini yetersiz bir modelle özdeşleştiren bir çocuk, örnek aldığı modelin istenmeyen özelliklerini fark ettiğinden endişeli ve güvensizdir. Okul çağı ile birlikte anne ve baba bir dereceye kadar ikinci plana düşerken öğretmenin ön plana geçtiği görülür. Ergenlik öncesinde arkadaşlar ve mensup olunan grubun üyeleri birincil etki kaynağı haline gelir. Bu arada çocuk yakın çevresindeki bir yetişkini, akrabasını da model alabilir. Ergenlik dönemi ve sonrasındaysa tanınmış bir sporcu, sinema yıldızı, yaşayan ya da geçmiş ünlü kişiler gençlere model olur. Genç belirgin bir bireyin dışında grup ve kurumları da model olarak alabilir. İlk çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklar kendilerine model olarak seçtikleri kitap ve televizyondaki dizi kahramanlarının özelliklerini günlük yaşamlarına ve oyunlarına yansıtmaya başlarlar. Televizyondaki dizi kahramanı çeşitli davranış ve hareketleriyle çocuktaki saldırganlık dürtülerini harekete geçirebilir, onu saldırgan yapabilir. Çünkü çocukta dürtülerini dizginleme yeteneği çok zayıftır. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan televizyon programlarında özel bir eğitimsel yöntem izlenmelidir. Ayrıca gelişim süreci içindeki çocuk taklit yoluyla öğrenirken seçtiği kişinin davranışları kadar kurallara uygun olan ya da olmayan konuşma biçimini de tümüyle kapabilir. Bu açıdan da çocuk programlarının kahraman ve sunucularının güzel ve doğru Türkçe ile çocuklara seslenmeleri gerekir. Kişiliğin gelişiminde yararlı ve önemli etkileri olan özdeşleşme, bazen uyumsuzluğa ya da olgunlaşma yetersizliklerine yol açacak biçimde de kullanılabilir. Ana ya da babaya aşırı ölçüde bağımlı tutulan ve onlarla çocukluktan beri geliştirdikleri duygusal bağları yavaş yavaş gevşetme olanağını elde edemeyenler, ana babaya karşı olan hayranlık ve bağımlılıklarını olgunluk yaşlarına kadar sürdürebilirler. Bunu kendini benzetmenin çocukça bir basamağa takılıp kalması biçiminde yorumlamak olasıdır. Özdeşleşmenin olumsuz yönde kullanılmasına bir başka örnek de, kişinin kendine uygunsuz bir takım modeller seçmesi ve onlara benzemeye çalışmasıdır. Bir genç tanınmış bir fikir ya da bilim adamını kendine örnek seçip ona benzemeye uğraşırken, bir diğeri ünlü bir gangsteri ya da kötü kişiyi model alabilir. Kuşkusuz bu tercihler gelişi güzel olmaz. Seçenin kişilik özellikleri ve baskın güdüleri bunda rol oynar. Bir başka deyişle, toplumla olan ilişkileri bozuk ve ona karşı saldırganlık duyan bir gencin kendine, örneğin Edison'ı değil de bir çete reisini örnek alması daha güçlü olasılıktır. Özellikle ergenlik döneminde gencin kendisine örnek aldığı amca ya da dayı gibi aile içinden yetişkin birinin bozuk kişilik yapısına sahip olması halinde, bu kötü davranış örneğinin gence yansıması olasılığından söz etmiştik. Gerçekten de suçlu deneklerimizin ailelerinde birinci dereceden akrabalar arasında %54 gibi yüksek oranda, arkadaş çevrelerinde de %16 oranında hüküm giymiş suçluya rastlanmıştır. Çocuk, kendinden büyükçe olan, başarılı ve beğenilen bir okul arkadaşını da örnek olarak seçebilir. Bunun sağlıksız olabilecek yanı, çocuğun seçtiği modeline benzemeye uğraşacağı yerde onun başarısıyla yetinmesi ve modelinin bir gölgesi haline gelmesidir. Ergenliğin sonlarında kendini benzetme, kişisel modelleri bir yana bırakarak bunların ortaya attığı ya da benimsediği fikir, görüş ve felsefeyi tutmak biçiminde bir soyutlaşma gösterir. Bu aşamada artık hayranlık ve bağlılık kişinin kendine değil, ortaya koyduğu fikir ve eserlere yönelir. Özdeşleşme sürecinin ruh sağlığına uygun bir biçimde işleyebilmesi için çocuklara ve gençlere yetişkinlerin rehberlik etmesi gerekir. Ana, baba, öğretmen gibi kişiler kendilerine aşırı, güçlü bağlılık ve bağımlılık eğilimlerini özendirmekten kaçınmalı, çocukların kendilerini aşırı ölçüde idealize etmelerine meydan vermemelidirler. Ayrıca onların bu konudaki ilgilerini uygun örneklere yöneltebilmelerine de önem vermelidirler. Demirtaş Ceyhun'dan aktardığımız aşağıdaki öykü, özdeşleşme sürecini olumlu ve olumsuz yanlarıyla somut bir biçimde dile getirmektedir. Babam ve oğlum. Babam gerçekten anılarımdaki gibi kimselerin yenemeyeceği kadar güçlü, kuvvetli, iri yarı bir adam mıydı? Ne garip, aradan bunca yıl geçmesine karşın oğlumun şımarıklıklarına sinirleniverince sabahleyin yine birden onu anımsadım. Gözümün önünde beliriverdi, tıpkı çocukluğumdaki gibi bütün iri yarılığıyla. İçim bir hoş oldu, hüzünlendim, daldım gittim. Kendime geldiğimde bir de baktım çalışma odasındayım. Dolaptan albümleri çıkarmış, dört bir yana saçmışım içindekileri. Sararmış, solmuş o eski fotoğrafları karıştırıp duruyorum. Benim canım babam, nasıl da yufka yürekli, sevecen, iyilik dolu bir insandı ya. Bir çırçır fabrikasında çalışıyordu, ambar bekçisiydi. Tıpkı öteki bekçiler gibi koyu kahverengi, kalın, yünlü kumaştan üniformasını yaz kış çıkarmazdı üstünden. Bekçi kasketi öylesine oturmuştu ki başına, şapkasını çıkardığı zaman bile alabros kesilmiş o kısacık saçlarında izleri dururdu çukur çukur. Kim bilir ne pahasına çektirmiştir şu fotoğrafları. Duvara gerili siyah bir bezin önündeki sandalyeye gene hafifçe yana kaykılmış kasketi ve bekçi üniformasıyla kasılarak oturmuş, beni de kucağına almış. Öylesine mutlu ki ışıl ışıl gözlerinden belli. Yüzünün o ince çizgilerinde de gerçekten bakar bakmaz insanın içini ısıtan kutsal soylu bir yan var. Fotoğraflarına bakılacak olursa pek de iri yarı bir adam olmasa gerek. Yoksa ben de mi bütün çocuklar gibi babamı olduğundan daha iri yarı görürmüşüm, abartırmışım, kim bilir. Oysa bir günden bir güne kendini olduğundan başka türlü anlatmaya kalkıştığını, övündüğünü, böbürlendiğini, palavralar sıktığını anımsamıyorum. Hatta tam karşıtı, kendisini bir başkası birazcık övecek olsa hemen sustururdu. Hayır hayır, bu fotoğraflar gerçeği göstermiyor eminim. Babam iri yarıydı, güçlü kuvvetliydi. Mahallede herkes hayrandı ona, hatta çekinirlerdi. Yürürken yeri çın çın öttürürdü. Üniformasının içinde dimdik duruşu, yürüyüşü, sigarasını tüttürüşü. Hele pırıl pırıl parlatılmış kılıfı içindeki tabancası. Ceketinin sol üst cebinden sarkan kalın düdük zinciriyle öylesine görkemliydi ki. Öte yandan alçak gönüllü, sevecen, dostu için gözünü kırpmadan canını verir. Beni kucağına almış, sevip okşarken şöyle birazcık şımarıp yılışıverecek olsam hemen kaşlarını çatardı yalancıktan, o sevimli doğulu ağzıyla. Ula ula derdi, hele bizim gibi erkek kısmına şımarıklık yakışmaz bilesin. Popomu şakadan vururdu. Bre can oğul, bre kurban derdi. Benden sana baba nasihatı. Sakın ola başkasının gücüne güvenip yiğitliğe kalkışmayasın ha, sakın ha. Ne demek istediğini çocuk aklımla nasıl kavrayayım o zamanlar? Ancak ben de baba olunca farkına vardım. Oğlumu karşıma alıp da az mı yineledim babamın o sözlerini? İşte sabah sabah oğluma böyle birden öfkelerini vermem, tokadı yüzüne yapıştırmam da bu yüzden olsa gerek. Neymiş? Öğretmeni kendini haksız yere dövmüşmüş. O da bu haksızlığa dayanamamış. Benim babam yüksek dereceli memur. Akşam söyleyeceğim beni dövdüğünü, seni bu okuldan sürdüreceğim demişmiş. Karşıma geçmiş şımarık şımarık bunları söylerken birden nasıl oldum? Gözlerim kararıverdi. Kan beynime sıçradı. Hangi yıldı? Galiba ilkokul sondaydım. 5. sınıftaydım. Hiç unutmam bahardı. Evimizin o küçücük avlusundaki zerdali ağacı tepeden tırnağa çiçeğe bulanmıştı. Yanı başımızdaki bostanlar, bahçeler, sabahtan akşama koşup oynadığımız kırlar, papatyalarla, gelinciklerle, renk renk çiçeklerle donanmıştı, yemyeşildi. Bir cumartesi sabahı, ister misin dedi babam, bugün seninle şöyle birlikte gezelim, hava çok güzel, Atatürk Parkı'na gidelim hı? Nasıl sevindim, ama nasıl sevindim anlatamam. Utanmasam sokağa fırlayıp bar bar bağıracağım. Duydunuz mu babam beni Atatürk Parkı'na götürecek diye. Babamla birlikte olmak, babamın yanında olmak, dünyanın en güçlü adamının yanında olmak. Artık içim içime sığmıyordu. Sabah çayımı içtim mi, bir şeyler yedim mi? Eline sıkı sıkı yapıştım daha evimizin önünde. Arada bir kaçamak bakıveririm başımı kaldırıp. Babamın başı neredeyse bulutlara değecek. Sevinçten uçacakmış gibiydim. Mahallemizin o daracık toprak yollarından geçip asfalt yola çıkınca babamın postallarının kabaraları da daha mı bir fiyakalı çınlamaya başlamıştı ne? Atatürk Parkı'nın çevresini, hele hele istasyona giden o geniş asfalt caddenin iki yanındaki girişleri mermer basamaklı, aslan yontulu kocaman köşkleri, şatoları, villaları o güne dek hiç görmemiştim. Bahçeleri ne de bakımlıydı ya. Binbir çeşit renk renk çiçek, gül, dev palmiye ağaçları. Şaşırmadım mı, kıskanmadım mı anımsayamıyorum. Belki şaşırmadım demem olanaksız ama kesinlikle kıskanmamışımdır eminim. Çocuk kısmı nereden bilsin ki varsıllıkla yoksulluğun arasındaki farkı? Benim için de dünyanın en güzel evi evimizdi. Mahallemiz dünyanın en güzel mahallesiydi, hiç kuşkum yok, mutluydum. Mahallemizde kimsenin kimseden bir farkı yoktu. Öteki evlerde tıpkı bizimki gibiydi. Çamur sıvalı, sedirden, tek katlı, derme çatma, olsun. Herkes birbirinin benzeriydi. Kimileri bugün aç, yarın tok. Kimileri ise bugün tok, yarın aç. Okulumuz da öyleydi. Gözü travmsuz çocuk yok gibiydi örneğin. Ne giysilerimizin eskiliğinin, yıpranmışlığının, yamalı oluşunun farkındaydık, ne de ayakkabılarımızın patlak oluşundan gocunurduk. Öğretmenlerimiz de ayıp olan yamalı elbise giymek değil, ayıp olan pis gezmektir derlerdi zaten. Bizimkinden başka türlü bir yaşam olsun, mahallemizden başka türlü bir mahalle, okulumuzdan başka türlü bir okul. Olanaksız, inandıramazdı dahi bizi kimse böyle bir şeyin varlığına. Hiç kuşkumuz yok, bütün dünya bizim mahalle gibi. Büyükler bekçilik, çöpçülük, seyyar satıcılık, hamallık, inşaat işçiliği, eskicilik filan yapar. Çocuklarsa okullar tatil olduğunda simit satar, karamela şekeri satar, ayakkabı boyar sokak aralarında. Çırak durur. Başka ne yapılabilir ki? Üstelik bizimkinden daha güzel bir yaşam biçimi olsa, bizimkinden daha güzel bir ev yapılabilse babam niçin yapmasın ki? İşte bu nedenle Atatürk Parkı'nın çevresindeki binaların o olağanüstü irilikleri karşısında şaşırmıştım. Ama kesinlikle kıskanmamıştım. Sadece mahalledeki arkadaşlarıma coşkuyla anlatabileceğim yeni şeyler görmenin heyecanıyla gözümü kırpmadan süzüyordum çevreyi. Oralarda kaç saat dolaştık. Olanaksız, istesem de çıkaramıyorum parkın o bakımlılığı. O birkaç adam boyundaki bronzdan Atatürk, fıskiyeler, fıskiyeler, dev çam ağaçları, okaliptüsler, palmiyeler. Havuzun çevresi renk renk menekşe doluydu. Yemyeşil çimdi ağaçların altı. Çılgıncasına çimlerin üzerinde koştum, atladım, sıçradım, yuvarlandım. Kanepelerde oturduk babamla, simit yedik. Öğleye doğru muydu yoksa daha mı geçti? Babamla gene el ele yürüyorduk. Mutlu uçarı. Nasıl oldu? Bir sokağın başında karşıya geçmek için tam kaldırımdan inmiştik ki birden bir otomobil çıkıverdi karşımıza. Zınk kadak durmasa az kalsın çiğneyecekti bizi. Kendimizi zor attık geriye. İşte ne olduysa o an oldu. Farkına bile varamadım. Babam mı o adama bağırdı çağırdı yoksa otomobilin kapısını açıp hışımla inen o şık giyimli adam mı babama küfretti. Üstümüze dövecekmiş gibi geliyordu. Eminim babamın bekçi olduğunu bilmiyordu. Demek yeni yeni buluğa ermenin yiğitlenmesiyle birden kendimi yitirmiştim. Babamın elinden kurtardığım gibi elimi var gücüyle saldırdım adamın üstüne. Karnına bir toz vurdum. Sendeledi ama düşmedi. Yekini verdi, kulağımı yakaladı. Bu kez başımı döndürüp bileğini ağzımla yakaladım. Hart diye ısırdım. Vay piç kurusu dedi. Öteki eliyle yanağıma tokadı indirdi. Bildiğim bütün küfürleri sıralıyordum. Ayaklarına tekmeyi indiriyordum. Adam bileğini dişlerimin arasından kurtarmış artık nereme gelirse tokadı indiriyordu. Baba diye bağırdığımı anımsıyorum. Ama inanılır gibi değil. Benim o koca babam, o koca bekçi babam adama saldırıp beni kurtaracağı, onu döveceği yerde bana sarılmış ellerimi tutuyor. Sanki suçlu biziz. Özürler diliyor, ezilip bükülüyor o pis adamın karşısında. Nasıl oldum birden anlatamam. Sanki ortalık birden kararıverdi. Zindana kesti dünya. Bir silkindim, kurtuldum babamın elinden. Yeniden adama saldırıyordum ki arkamdan yine yakaladı babam ve yüzüme şaplağı indirdi. Dönüverdim. İnanamıyordum bir türlü. İçim içime sığmıyor. Dokunsalar ağlayacağım. Şöyle bir an babamın gözlerinin içine baktım hınçla. Her şey artık öylesine anlamsızdı ki. Fırlayıverdim. Koşmaya başladım kentin merkezine doğru.